değişik rüzgarlar, fırtınalar karşısında eğilen, bükülen, devrilen, savrulan, sağa sola saçılan insan nerede duracağı belli olmaz. Savrulanın nerede duracağı belli olmaz. Bir kere ağacın dalından kopup yere düştü mü yaprak, rüzgar istediği gibi onu savurur. Bir kere daha savurur, bir kere daha savurur, bir kere daha savurur. Önemli olan durduğu yerde sabit kadem olmak. Abdestte ayağımızı, sağ ayağımızı yıkarken Allah'ım ayağımızı sırat-ı müstakimde sabit kıl demiyor muyuz? Kaydırma. Sıratta sabit kıl. Sıratta sabit olması dünyada sırat-ı müstakimde sabit kadem olmaya bağlıdır. Allahümme sebbit kademeyye ala sırat. Yevme tezûru fihil akdam. Allahümme sebbitna ala ma tuhibbu ve tarda demeli. Allah'ım sevip hoşnut olduğun şeyde bizi sabit kadem kıl. Evet, sabit kadem. Burada sabit kadem olan, orada da kabirde de ruhunu Rahman'a teslim ettiği yerde de sabit lisan olur. Meseleyi la ilahe illallah derken, hani geçen de Osman Hoca söyledi. Alvar İmamı Hazretlerinin adam kalbine dinleyecek tansiyonu nedir? Ve o sürekli derken la ilahe illallah derken böyleydi zaten. Hakikaten göğsüne çarpacak şekilde kalp hareket ederdi. La ilahe illallah, la ilahe illallah. Böyle alıştığından dolayı adam kolunu tutuyor, nabzını ölçecek. Efendi Hazretleri biraz durmaz mısın diyor, nabzını ölçeyim sen. Evet, kalp sürekli hep onun için çarpmada sabit olursa şayet, can hükmüne geldiğinde el ile ayak, ayak ile el veda, el firak ettiği zaman orada da Allah'ın izniyle yine temutune kema taişun ve tuhşerune kema temutun. Nasıl yaşamışsanız öyle ölürsünüz. Orada da bir kere daha Azrail Aleyhisselam'da bile ürperti hasil edecek şekilde la ilahe illallah der. İhtimal kabirde de nasıl ölmüşse işte öyle olacak bu. Münkir Nekir Hazretleri men rabbuke ve men nebuke. Adam öyle diyerek gitmiş oluyor, Allah Allah. Gürültü yapma da ya, bir anlaşalım seninle derler. Biraz espriye benzedi de kusura bakmayın. Böyle ciddi meseleler, ürpertici meseleler. Allahümme kina ve hfezna min dıykil kabr. Burada da öyle, Allah yalnız bırakmaz. Berzah hayatının ne olduğunu bilemiyoruz. Ama dünyasını bir yönüyle işte o kalbinde bir cennet çekirdeği taşıyan insanlar dünyada cennet yaşıyor demektir. Mümin kalbinde sürekli bir cennet çekirdeği taşır. Kafir de bir zakkumu cehennemi saklar diyor. Hep dünyada bir cennet hayatı yaşadığı, cenneti tahayyül ettiği ve cenneti tahayyül ederken de orada onun cemali ve kemali ve rızası söz konusu olduğundan dolayı. Yoksa çok defa tekrar ettiği gibi Rabiatül Adevi Hazretleri gibi ne selva ne belva ne kadayif ne baklava hiçbir şey. İlla rü'yeti Mevla, illa rü'yeti Mevla. Orada da öyle. Fakat onlar da Cenab-ı Hakk'ın insanlara ikram olarak yarattığı, İnsanların istifadesi için önlerine konduğu ilahi bir sofra olduğu için ona karşı saygısız olmak o sofrayı serene karşı saygısızlık ifade eder. Bu açıdan da ne huri gilman, ne köşkler, ne villalar hafife alınmamalı. İsteme başka bir şeydir. Ben seni istiyorum. Ama onları hafife almamalı. Çünkü onlar da Cenab-ı Hakk'ın rahmaniyetiyle veya rahimiyetiyle orada sizin için vedudiyetiyle sizin için hazırlanmış ebedi nimet sofralarıdır. Saygılı olmak lazım. Efendim, konuklar konuk sahibine, mihmanlara saygılı olmalılar. Sofrasına, ikram ettiği yemeklere, içirdiği suya, şerbete, bala, asele, ma-i safiye, ma-i gayri asine saygılı olmalıdırlar. Kur'an'ın müminlere ikram ettiği şeyler. İlla rü'yeti Mevla, illa rü'yeti Mevla, o ayrı bir şey. Şimdi insan hep bunun hülyalarıyla yaşıyorsa, tabiatına mal olmuş demektir. Yani Cenab-ı Hak öyle eylesin. Biliyor musun? Çok kolay değildir yani. O nazariyi esasen bir yönüyle ameli hale getirmek, tabiatın derinliği haline getirmek, yeme içme dürtüleriyle hemen yemeye koştuğumuz, içmeye koştuğumuz, yatağa koştuğumuz ve cismani bir kısım arzuları, ihtiyaçları karşılamaya koştuğumuz gibi ibadet-ü taat insanda öyle bir koşma dürtüsü hasıl eder zamanla. Fakat bu çok kolay olacak şey değil. İnsanlığın iftar tablosu nübüvvet ufku itibariyle buyurur. Sizin yemeden, içmeden, başka müştehiyattan lezzet aldığınız gibi ben Rabbim karşısında kemerbeste-i ubudiyet içinde durmadan lezzet alıyorum der. Mesele tabiata mal olmaz. Emirleri hatırlayarak değil, yetiştiğiniz kültür ortamı itibariyle o dürtülerle değil, tabiata mal olmuş böyle, adeta iftarı bekliyor gibi. Mülahazalar hep böyle olunca, işte ölürken de insan öyle ölür. Kabirde münkir nekire karşı Allah'ın izni, inayetiyle belki ürperir, belki korkar ama fakat tabiatının diliyle, kalbine mal olmuş şeylerin diliyle hakikaten onlarda bile ürperti hasıl eder. Sonra berzah hayatı nedir? Öyle müminler için tatlı rüya iklimlerine açılma gibi bir şeydir. Bir rüya gördüğünüzü düşünün yani. Buradan kalkıyorsunuz böyle. İşte daracık bir koridordan geçiyorsunuz, kabir düşünün. Sonra efendim bir güzergaha giriyorsunuz. O güzergahın sağında solunda bakıyorsunuz konaklar var. Konaklar bağlar ve bahçeler içinde sürekli. Yani neye binaen diyorsunuz bunu? Eğer Ali Firavun'a ennaru yuraduna aleyha guduven ve aşiyye, sabah akşam ateş onlara arz ediliyorsa sabah akşam müminlere niye cennetler arz edilmesin? Bir pencereden temaşa ediyor gibi sürekli iştahlar kabaracak orada. Akibette varacağımız yer burası diyecek. Hep onun rüyalarıyla orada da berzah hayatında yaşayacak. Neyle yaşayacak? Vücudu necmi nuranisiyle, vücudu hakanisiyle o seyyatı, o rüya, tatlı rüyalar gibi o seyyatı devam ettirecek. Evet, veyahut da ona nem diyecekler. Hadis-i şerifte o da var. Uyuyacak o da. İsrafil sura üfleyeceği ana kadar. Onu da sabah ezanında uykudayken bile sabah ezanı duyma gibi bir şey duyacak. Yoksa İsrafil'in surunun sesini mahiyetü nefsil emriyesine duysa insanın kalbi durur. Fakat onlar öyle değil de bizi sabah ezanına kaldırıyor diye acaba nerede bir musluk var, koşsam, abdest alsam da namaza dursam diyecek. Farkına varmadan. Zavallı demeyin ona. Mübarek insan. Abide şahsiyet. Evet, bunlar insana açık yollar yani. Evet, hayatı dünyada ona göre yaşamak, sırat-ı müstakim üzerinde bulunmayı sabit kadem olarak o hassasiyetle ele almak, öbür taraf adına işte bu türlü şeyleri peyleme bakımından çok önem arz ediyor. Parayla, malla, mülkle peylenmiyor onlar. İşte böyle safi, duru bir kalple, safi, duru bir tavırla, davranışla, ibadet-ü taatla, hep Allah'a müteveccüh olmakla peyleniyor. Aslında tenasübiliyet prensibine göre yaptığımız şeyler onlara hiçbir zaman karşılık olamaz. Ama Cenab-ı Hakk'ın rahmetinin genişliği, şart-ı adi planında dünyadaki davranışlarımızda irademizi nasıl yarattığı şeylere birer şart-ı adi, birer sebebi adi yaratmış. Aynen öyle öbür tarafta nimetleriyle serfiraz kılmak için de bizim buradaki minnacık ibadetlerimizi, isterseniz ölesiye kulluk yapın. Ebediyet karşısında, rüyet karşısında, rıdvat karşısında ona bir ad koyacaksanız minnacık denir ona. 60 senelik hayat nedir ebediyetin yanında? Bunu bir hesap etseniz, ben bilemiyorum bunu. Ebediyetin yanında 60 sene, 70 sene kaça tekabül eder?
Sıfır.
Ya bak, Mehmet Bey matematikçidir. Sıfır diyor, sıfır. Evet, şimdi bir sıfır ortaya koyuyorsunuz. Bu defa Allah Celle Celaluhu, sonsuz olan Allah, o sonsuz karşısında sıfır olduğunuzu sürekli vurguluyorsanız, öbür tarafta da o sonsuz size sonsuz nimetler vermek suretiyle sizi o sonsuz nimetlerle serfiraz kılacak.
Tarihi hadiselerin aynıyla değil, misliyle cereyan ettiği ve onlardan ibret alınması gerektiği belirtiliyor. Ashab-ı Uhdud kıssasından ve bu kıssa çerçevesinde anlatılan kahraman genç ve fedakar anne hadiselerinden almamız gereken ibretler nelerdir?
Evet, o bir disiplin. Onları Kur'an çizgisine sadık kalarak ele almak lazım. Bunu çok iyi felsefesiyle, arka planıyla değerlendirmek lazım. Mutlaka onlardan ibret almaya çalışmak lazım. Ayniyet çerçevesinde cereyan etmediğinden ders alınmaz onlarda. Çünkü zaman ayniyet çerçevesinde cereyan etmez. Hazreti Pir'in işaretine bağlayacak olursanız, zaman en büyük müfessirdir. Ortaya koyduğu hüküm neskedilmez zamanı. Şimdi her hadise hangi zaman içinde cereyan ediyorsa, nasıl bir ortamda cereyan ediyorsa, onu belirleyen bir yönüyle şartlar ve konjonktür farklı farklıdır. Belki iş ruhu itibariyle, esası itibariyle aynı gibi olur. Tıpkı yani insanların bir yönüyle bir ayniyet ifade etmeleri gibi. Nedir yani ayniyet ifade etmeleri? Ahsen-i takvime masariyetleri, anatomik yapıları itibariyle, efendim fizyolojik yapıları itibariyle, şimdi Alexis Carrel'in İnsan Bu Meçhul Halin kitabını okun yani. Herkes için bir şeydir o. Evet, detaylarıyla. Fakat bir de hani şu taraftan, farklı bir zaviyeden bakın. İrade ve meşiyeti ilahi herkesi farklı şekilde yontmuştur yani. Hatta ses tonlarından onların, vurgulamalarından, ses tellerinden, bakışlarına kadar, mimiklerine kadar, el ayak hareketlerine kadar. Kültür ortamının bunun üzerinde tesiri ne kadardır? Bir millet kültürünün, bir millete mensup olmanın tesiri ne kadardır bunun? İnandıkları şeyin tesiri ne kadardır? Bunların hepsinin üzerinde durulabilir. Bu açıdan da aynı olan şeyler vardır onda ama, fakat bir de aynı olmayan şeyler vardır, misli olan şeyler vardır. Bu açıdan da hadiseler misliyet çerçevesinde cereyan eder. Misliyet çerçevesinde cereyan eden şeylerden de ibret alınır. Bir yönüyle ders değil yani. Ders başkadır. Ders aynen alır, bellersiniz, sonra uyarsınız, onu uygularsınız. İbrete gelince onu ele aldığınız zaman itibar gibi bir şey değerlendirirsiniz, yorumlarsınız. Efendim bu mesele şimdi şöyle, şu ölçüde benziyor. Fakat bunlarla beraber antiparantezi arz edeyim. Yani hadiselere baktığınız zaman çok benzer yanları da vardır. Seyyidin Hazreti Nuh'a denen şeyler yani. Yapılan tahkirler. Çok saatli değil Kur'an-ı Kerim. Bu türlü şeylere maruz kaldığını söylemiyor. Hadisi sahihler de söylemiyor. Fakat menkıbe kitaplarına düşen şeyle boynuna ip bağladıkları bile oluyor. Sürüyorlar sokaklarda. İnsan karakteri Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in mübarek re'si mübareklerini getirip işkembe koyan insanlar, sahabileri kum çölünün üstünde kumlar, kızgın kumlara yatırıp ondan sonra göğüslerine ağır taşlar koyan insanlar ve bunlar yetmiyormuş gibi yerinde çok öfkelendikleri zaman o insanları mızraklayarak, hançerleyerek öldüren insanlar, bu dönemde de Seyyidina Hazreti Nuh Aleyhisselam ve inananlar aynı şeyleri yapıyorlardı. Hazreti Hud ona inananlara aynı şeyleri yapıyorlardı. Hazreti Salih ona inananlara aynı şeyleri yapıyorlardı. Hazreti Lut Aleyhisselam da tehdit ediliyor. Tehdit zirve yaptığı zaman Allah Celle Celaluhu çık git diyor ona. Melekleri gönderiyor. Çık ayrıl diyor. Git. Ehlini de al. İllem ra'etek. Ancak hanımın değil. Eski aydın ifadesine göre odetta. Taş kesiliyor. Orada öyle diyorlar. Evet. Şimdi meseleyi işte özü neyse yani zalimin zulmü şeklinde, muannidin inadı, müntekimin intikamı esprisine bağlı ele almak lazım. Meselenin şekline gelince o bir yönüyle değişiyor yani, farklılık arz ediyor. İşte dün de geçtiği gibi Seyyidina Hazreti İbrahim döneminde onlar kendilerince mülhitler, muannitler, kafirler insanları cezalandırmak istedikleri zaman ateşe atıyorlar. Birileri de işte Eshab-ı Uhdud, onlar da orada Allame Hamdi Yazır da dedi, bazı tefsirlerde de öyle. Bir dönemde Ashab-ı Kehf şeyleri diziler halinde olmuştu. Onlar çarmıha geriyorlar yani. O Necran Hristiyanlarını, Romalılar, işte Takyonus gibi kimseler, Yahudilerin de o mevzuda düşüncelerini alarak, onları da yanlarına alarak Hristiyanlara karşı çarmıha geriyorlar onları, öyle cezalandırıyorlar. O dönemde onların işte hukuk sistemleri cezalandırmayı o şekilde belirlemiş. Hani bizde bir dönemde diyelim idam etme, işte ipte sallama gibi şeyler. Bazı yerlerde de ateşe atıyorlar. Efendim, bazı yerlerde hendekleri, ateşler yakıp içine atıyorlar. Ashab-ı Uhdud da böyle. Bu açıdan da yani nerede cereyan etmiştir bu? Sebe'de mi cereyan etmiştir? Hadramut'ta mı cereyan etmiştir? Necran'da mı cereyan etmiştir? Necran biraz da bu tarafta oluyor. Yani Türkiye'ye yakın bir yerde oluyor. Necran Hristiyanları o zaman Roma'ya bağlılar. Malum Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelip Mescid-i Nebevi'de misafir olanlar da onlar. Mübahale hadisesi de onlarla olmuştur. Romalılar kilo kilo altın verdikleri gibi, verdiklerinden dolayı günümüzde bazılarına verildiği gibi milyonlar, milyarlar verilmek suretiyle insanlar peylendiği gibi her şeyiyle Efendimiz'i beğeniyorlar. Bu zat-o falan diyorlar. Karşı çıkmaz olmaz. Ne mübahaleden kaçınıyorlar. Yemin edemeyiz diyor. Kahroluruz biz. Elimiz ayağımız kırılır bizim. Fakat müsaade buyursanız biz gidelim ama sizin aleyhinizde olmayacağız diyorlar. Efendim, o dönemde öyle satın alınıyorlar bunlar. Fakat bu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in huzurunda Mescid-i Nebevi'de onun engin, daha doğrusu müsamahalı vicdanında misafir oluyorlar. Mescitte misafir olurken Efendimiz'in vicdanının enginliğini orada görüyorlar. O vicdana misafir oluyorlar. Büyüleniyorlar. Bir gün Roma İmparatorluğu'nun orduları Yermuk'ta bozulunca, bozgunu uğrayınca onlar da fevç fevç yetkulune fî dinillâhi affaca gelip İslam'a giriyorlar onu. O gün görüp duydukları, bir yönüyle tesirinde kaldıkları şey, birkaç sene sonra, çok fazla sürmeden birkaç sene sonra Allah'ın izni inayetiyle tesirini gösteriyor ve iltihaklar oluyor, fevş fevş iltihaklar oluyor. Evet, cezadandı yani. Muhtelif şekilde ceza biraz şartlara, konjonktüre göre, zamanın yorumuna göre oluyor, cezalandırıyorlar öyle. Şimdi gelelim buna. Binaenaleyh Ashab-ı Uhdud kıssasında ve bu kıssa çerçevesinde anlatılan kahraman genç ve fedakar anne hadiselerinden anlamamız gereken ibretler nelerdir? Birisi işte bir papazın yanındaki genç, yani meydan okuyor malum bunlara. Hadis kitaplarında ifade buyuruluyor bu. Efendimiz gayb bin gözüyle kendisine gösteriliyor. O da görüyor yani. Geliyor orada. O da iman ettiğinden dolayı o gün kim yani? Bir dönemde Takyonus, o dönemde de Makyanus oluyor filan. Efendim bir dönemde Amnofis, başka bir dönemde de Manmofis oluyor. Bir dönemde Şeddat, öbür dönemde Meddat oluyor. Böyle hiç eksik olmuyorlar yani. Sadece isimleri farklı oluyor. İsimleri değişik oluyor bu dönemde. Bu genç iman ettiğinden dolayı bir, yani orada esas temel hususlardan bir tanesi de gencin iman etmesi önemlidir. Hayat öbür tarafa meyletmiş bir insan yönüyle çok üzerine gitmezler onu. Fakat bir bakıma işin böyle dipten ele alındığı, bir gencin ele alınıp yetiştirilmesi ve tam kıvamına ulaştırılması, hatta bir yönüyle sanki bir seyri sülûki ruhani ile, bir halvetle, bir yönüyle, bir çile ile onun tam kıvamına gelmesi, hakikaten olgunlaşmış bir meyve haline alması mevzu. Kalbi ve ruhi hayatı itibariyle de Hazreti Pir'in yine verdiği ölçü içinde hayvaniyetten çıkmış, kalp ve ruhun derece hayatında seyahatini sürdüren bir insan haline gelmiş orada. Şimdi böylesine karşı firavunlar iyice firavunlaşırlar, şeddatlar iyice şeddatlaşırlar, amnofisler iyice amnofisleşirler. Dolayısıyla da o yani, onu öldürmeye çalışıyor fakat şehit edemiyorlar onu. Bunu Allah koruyor onu. Fakat onlara akıl öğretiyor. Diyor ki ben size bir şey diyeyim, beni böyle öldüremezsin. Genç, bu gencin işi yani. O çocuğun değil. Bir de annenin kucağında çocuk var orada. O hadise münasebette sabuhtu. O hendeklerin derinliği, merinliği çok önemli değil yani. 40 metre derinliğinde. Dolayısıyla o kadar içinde odun var, kömür var. Kömür de kullanıyorlar o dönemde. Yakıtı insanlar ve aynı zamanda odunlar ve taşlar. Vakuduha diyor. Ashab-ı Buruç Sure-i Cellesi'nin onu ifade ediyor. Bunlar detay, detayların üzerinde durmamak lazım. Ama şu yani, hadler var, uhdud var. Onların içinde ateşler yanıyor. Onun içine öfkelendikleri, dininden döndüremedikleri ve mâne kavminhum illâ yu'minu billâhil azizil hamid. Hendeklerin içine atmak suretiyle bir algı operasyonu oluşturuyorlar. Birilerini böyle yaparsak diğerleri vazgeçer, inançlarından vazgeçerler. Kim bilir mümini Ali Firavun gibi o gencin arkasında da nice gençler vardı. Ama bir tanesi umum gençler adına ortaya atıldı. Orada onlar arasında bir bozgunluğa çözülmeye vesile oldu Allah'ın izni inayetiyle. Ben size bir şey öğreteyim diyor, beni öldürmenin yolu şu. İşte oku alırsınız, yaya yerleştirirsiniz, yayı gererseniz bu delikanlının efendim Allah'ının adıyla falan dersiniz, atarsınız. Yani Bismillah der atarsınız diyor. Efendim, Bismillah her hayrın başıdır. Allah için işle, Allah için başla, Allah için görüş, Allah için konuş. İllah li veşilâ li acilâ rızası dairesine hareket et. Birinci sözde Hazreti Fir'in temas ettiği şey. İşte o zaman olan olur diyor. Onlar da hakikaten öyle yapıyorlar. Ama bir genç gidiyor orada. Arkada bir sürü filiz kurtuluyor yani. Demek ki hani bazen böyle bir azimeti orada kullanarak başkalarının o mevzuda selameti adına, emniyeti ve güveni adına Mus'ab'ın Efendimiz'in önünde yaptığı gibi, Abdullah ibn-i Cahş'ın bir yönüyle Uhud Savaşı'nda yaptığı gibi hırzı can edip orada fedakarlık yapıp Mü'tede Hazreti Halid'in yaptığı gibi yani böyle en öne geçip o düşmana saldırması meselesi düşman yendik dediği anda yeniden Roma ordusunun bozulmasına sebebiyet veriyor. Bunun gibi. Bazen böyle azimet, işte orada da tefsirde misal verdiği gibi Müseylemetül Kezzab karşısında ruhsatı da kullanan, azimeti de kullanan, azimeti kullanan şehit oluyor. O genç de orada öyle fevkaladeden bir civan mertlik, bir baba yiğitlik. Gerçekten belki insanın isarlarından, en önemli olan hususlarından bir tanesi başkalarını yaşatmak için kendisini feda etmesi. Ve bizim mesleğimiz açısından da yaşatma duygusu çok önemlidir. Benim yaşamam önemli değil. Aile efradımın yaşaması da önemli değil. Çoluk çocuğumun yaşaması da önemli değil. Önemli olan milletin değerlerini yaşaması. Ruh abidemizin dimdik durması. Bunun için binlerce can feda edilse değer. Bu genç öyle yapıyor ama fakat karşı cephede bozgun üstüne yani. O gençten sonra da ihtimal dahilinde bir sürü insan orada ihtida etti. Çünkü bu nasıl bir şeydir ki kılıçla vuruyorsunuz ölmüyor, ok atıyorsunuz saplanmıyor ok. Fakat bu delikanlının inandığı Allah'ın adıyla dediğiniz zaman da ok saplanıyor, o şehit oluyor. Şehit oluyor ama bir gidiyor. Arkada binlerce oluyor. Bir gül hare düşüyor ama fakat bin tane gül orada aynı zamanda açıyor ve bülbüller koşuyor üzerinde şakımaya duruyor. Bir de annenin kucağındaki çocuk var. Oraya kadar geliyor. Bu annelerde şu vardır yani. Annenin kucağında yani ben kendim buraya atınca bu çocuk yetim kalabilir. Belki de çocukla beraber. Çocuğunu at falan derler yani. Burada onlar İnsanın zayıf yanları hangi yanları ise şayet onunla onu bir zor durumda bırakmak isterler orada. Kadın da biraz tereddüt geçirebilir. O çocuk orada dile gelir. Seyyidina Hazreti Mesih'in kucakta da dünyaya geldiği anda efendim inna Abdullah dediği gibi o çocukla konuşur. Anne at korkma Allah'tan der. Efendim artık o da yanar mı yoksa kurtulur mu? Ateş yakmaz mı onu? Ayrı bir mesele. Şimdi meseleyi günümüz açısından ele aldığımız zaman da hakikaten siz de görüyorsunuz yani. Azimeti tercih eden insanlar, azimet deyip yolunda sabit kadem olan insanlar cephelerini belli ettiler. Bir bünyanı mahsus gibi kurşunla birbirlerine perçinleştiler. Olup bitenleri gülerek birbirlerine anlatıyorlar. Sanki geçmişte olmuş bir vaka gibi anlatıyorlar. Tebessümle anlatıyorlar. Sabit kadem olanlar Allah'ın izniyle sabit kadem oldular. Endişe yaşamadılar. Belki de yani çoğunuzda ben kendimi de katarsam fahirlenme gibi olur. Evet. Bu arkadaşların yerinde olmayı arzu ederdim yani. Size değişik vesilelerle de arz ettim. Ben birkaç defa tutuldum, tevkif edildim, içeriye atıldım. Hem askerde hem de sivilde. Fakat öyle bir panik hatırlamıyorum yani. Belki o esnada olmuştur yani. Bir tekme yemişsiniz, hiç sarsılmadım falan demezsiniz ama böyle içimi yokluyorum da size hani bir iki fıkrayı da anlattım ben yani. İlk nezarette hücredeyken rahmetli Şaban Hoca'ya, Şaban Hoca da bu arkadaşlarımızın hocasıydı. Onu hep bu mezarın yanından geçen işte iki tane dil bilmez adamı, Hasso Hüsso filan, Fatiha bilmediklerinden dolayı gel geçelim, yatıp geçelim buradan, eşek geçiyor desinler, Fatiha beklemesinler. Orada sabaha kadar Şaban Hoca makamı cennet olsun, Firdevs olsun. Hocam hocam şunu bir kere de anlatsam falan. Sarsıntılı bir anda. Şimdi o andaki ruh haletimiz yani. Ben fıkra anlattım burada. Çok anlatan bir insan da değilim. Fıkra anlattım. İronik şeylerle falan. Evet. Şimdi Ekrem Bey'in yerinde, Hidayet Karaca'nın yerinde, onların arkadaşlarının yerinde olmayı zannediyorum arzu eden çok insan vardır. Onlar oldu da Cenab-ı Hak neden bu lütfu bizden esirgedi? Haşa Allah esirgemez. Acaba zaafımıza binaen mi Cenab-ı Hak bizi öyle bir şeye maruz bırakmadı? Zayıf mıydık acaba? Biz göz dolduran bir tavır, bir durum sergilemedik mi acaba? Bize gelmedi bu mesele. Bu arada istidradi şunu da diyeyim. Kırmızı bülten filan tuttururlarsa, ederlerse şayet. Fenime ve biha. Fenime ve biha. Ama bütün bunlarla bir sindirme meselesi hedefleniyorsa katiyen bilmeliler ki hakiki müminler hiçbir zaman nifak düşüncesi karşısında eğilmemiştir. Hele asla secdeye hiç kapanmamıştır. Hep dimdik durmuşlardır Allah'ın izni inayetiyle. Allah inayetin üzerimizden eksik etmesin. Kötülük yapan, zulüm yapan o insanlara da insaf, izan, imanı kamil lütfeylesin.